Evet, Bilimsel Bilgiye Neden Güvenmeliyiz serisinde bu sefer depremi konuşacağız. Deprem böyle çok bizim içimizi açan, bize neşe veren bir konu değil ama hayatın gerçeği çok önemli. Hele de Türkiye'de yaşayan insanlar için. Türkiye'nin neden bir deprem ülkesi olduğunu, neler yaptığımızı ya da yapmadığımızı şimdiye kadar ve neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz da bu işlerin uzman isimlerinden, birçok izleyici de zaten yakından tanıyordur. Profesör Doktor Naci Görür, Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci kendisi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Türkiye özeline geçmeden önce isterseniz bir deprem nedir diye konuşalım. Çok temel bir konudan başlayalım. Daha sonra Türkiye'ye geliriz. Hatta İstanbul'a geliriz. Böyle devam ederiz diyorum. Deprem nedir diye başlayalım sizinle birlikte.
Şimdi deprem bir yer hareketi. Tabii değişik nedenleri var. En çok bilinenleri volkan patlamalarıyla ilgili olabilen depremler. Bir de fayların hareketiyle oluşan depremler. Biz onlara tektonik depremler diyoruz. Tabii ülkemizde daha çok gördüğümüz bu tektonik olan, yani fay zonlarına, kuşaklarına bağlı olarak gelişen depremler.
Şimdi sizin bir yeni bir kitabınız çıktı. Gerçi yani yeni derken Şubat ayında çıkmış ama herhalde pandemi nedeniyle biraz daha böyle sürekli koronavirüs konuşuyorduk. Malum deprem pek şey olmadı, ilgi alanımıza girmedi. Zaten genelde böyle olmuyor mu? Yani Türkiye'de bir deprem meydana geliyor herhangi bir yerde. Ondan sonra biz bir süre deprem konuşuyoruz bir 5-10 gün ama sonradan işte siyasetçiler çıkıyor şunu yapacağız bunu yapacağız diyorlar ama sonradan unutuyoruz galiba değil mi yani?
Evet, yani bu depreme bakış açımız şöyle olmalı. Biz Türkler olarak, yani kendi milletimizi düşünelim. Anadolu'da büyük ölçüde ve Trakya'yı da katarsak ama kolay ifade için Anadolu diyelim. Anadolu'da yaşıyoruz. Şimdi Anadolu'nun bir jeolojik özelliği var. Anadolu dediğimiz coğrafya aktif, yani canlı faylarla örülmüş, belirgin fay kuşaklarına sahip olan, geçtiğimiz 13 milyon seneden bugüne kadar deprem üreten mekanizmalara sahip bir yer. Dolayısıyla yani bizler depremi her şeyden önce bu şekilde algılamalı. Yaşadığımız ülkenin jeolojik özelliği gereği olan bir doğal oluşum. Dolayısıyla depremler bizim ülkemizde olmuştur, olacaktır. Ve bizler de deprem üreten bu fay kuşaklarının içerisinde onlara yakın yerlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla deprem nedir? Nasıl oluşur? Oluştuğu zaman bizleri nasıl etkiler? Depremden bir anlamda korunmak için neler yapmalıyızı millet olarak bilmek zorundayız. Bilmenin de ötesinde bir sismik, bir deprem kültürü geliştirmiş olmalıyız. Geliştirdiğimiz bu kültür gelecek nesillere de iletilmiş olmalı. Bizim yaşam tarzımızda, yerleşim alanlarımızın gelişmesinde, ülkemizin yönetiminde deprem gerçeğini inkar etmeden, bunu göz ardı etmeden bir tarz belirlemeliyiz. Yani her şeyden önce bizim topluma anlatmak zorunda olduğumuz şey bu. Deprem sanki işte belli zaman olur sonra hiçbir şey olmaz gibi biz bir şeyi unutuyoruz. Unutmamamız gereken, eğer depremlerden korkuyu, depremlerden ürküntüyü bir tarafa bırakmak istiyorsak, o zaman biz yaşamımızda, yerleşim alanlarımızda deprem güvenliliği sağlamak durumundayız. Bugünkü bilim ve teknoloji de bunu yapabilecek güçtedir. Yani depremi engelleyemeyiz ama depremi öngörerek belirli boyutlarıyla önlem alıp bize verebileceği zararı azaltabilir. Onun afet olma niteliğini hafifletebiliriz ve depremle birlikte yaşayabiliriz. Yani bence böyle deprem denilince sevimli sevimsiz bir korku veya işte insanlar bu konuyu pek tartışmak istemiyorum dışında bu gerçeği insanlarımıza anlatmak durumundayız.
Şimdi siz zaten kitapta da sürekli şeyi vurguluyorsunuz. Biz hep öncesine hiç odaklanmıyoruz, sonrasına. Yani risk yönetimine değil, depreme hazırlığa değil, afet yönetimine hazırlık yapıyoruz. Onu tercih ediyoruz diyorsunuz zaten. Bununla ilgili afet yönetimi nedir, depreme hazırlık nedir, risk yönetimi nedir, bunları da konuşacağız. Birazdan konuşacağız ama daha şimdi başka bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de yani baktığımız zaman özellikle son zamanlarda birçok yerde deprem oluyor. Türkiye'nin büyük çoğunluğu herhalde değil mi deprem olabilecek nitelikte yerler ama en tehlikeli olan yerler sizce neresi? Yani en tehlikeli dedim en olası depremin evet. olabileceği yerler.
Şimdi Türkiye'nin hemen hemen tamamı büyük ölçüde ciddi deprem bölgesi. Şimdi depremin Türkiye'de nasıl olduğuna böyle kısaca bakarsak bu yerleri daha anlamlı söyleyebilirim. Şimdi biliyorsunuz deprem özellikle levha hareketleri sonucu meydana geliyor. Bizim ülkemizde de şu levhalar var. Şimdi kuzeyde bir Avrasya levhası var. Güneyde, Türkiye'nin güneyinde Afrika levhası ile Arap levhası var. Türkiye'nin büyük bir kısmı da Anadolu levhası içerisinde. Şimdi Arap levhası ve Afrika levhası kuzeye doğru yani Avrasya'ya doğru yaklaştıkça Türkiye Doğu Anadolu kısmından sıkışır. Sıkışınca Anadolu levhası yani Türkiye'nin batısının büyük bir kısmı batıya doğru Yunanistan'a doğru hareket eder. Bu hareketi de iki fay kuşağı boyunca yapar. Biri Kuzey Anadolu fay kuşağı, diğeri Doğu Anadolu fay kuşağı. Dolayısıyla Anadolu levhası hareket ettiğinde zaman zaman bu Kuzey Anadolu fayı veya Doğu Anadolu fayında bir yerlerde takılmalar olur. Yani hareket engellenmeye çalışılır. Tabii hareket engellenemez. O takılan yer deforme olur, kırılır. Kırıldığı zaman da deprem olur. Yani bu tanıma bakarsanız bizim için en önemli deprem kuşakları Anadolu levhasının onun boyunca hareket ettiği Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayı ve o zondur. Dolayısıyla buralarda her zaman büyük depremler olur. Bu 20. asırda en aktif olan Kuzey Anadolu fayı olmuştur. 1939-1999 arasında 7'nin üzerinde 7-8 tane deprem üretmiştir. Bu arada Doğu Anadolu fay kuşağı biraz suskun kalmıştır ama o da 18. asırda aynen Kuzey Anadolu fayı gibi büyük depremler üretmiştir. Şimdi o zaman bu sorunuzun cevabı hemen bu mekanizmanın içerisinde. Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı Türkiye'nin en büyük deprem kuşaklarıdır ve buralarda büyük depremler olur. Tabii Anadolu levhası bu iki fay kuşağı boyunca yılda 2,5 santim Yunanistan'a batıya doğru hareket ettiğinde, bu hareket ederken Anadolu levhası kendi içinde deforme olmaktadır. Saat ibresi yönünde hafif dönerek deforme olur. Batıya doğru hareketi tabii Yunan ana karası tarafından engellendiği için Akdeniz'e doğru döner Anadolu levhası. Yani Afrika kıtasının levhasının üzerine. O levha da Anadolu levhasının altına dalar. Bu dönüş de Ege'de doğu, batı, kuzey, güney yönlü bir gerilme olur. Ege'nin kendisi de doğu batı yönlü veya kuzey batı, kuzey doğu yönlü faylarla parçalanır. Orası da etkin bir deprem bölgesine, kuşağına dönüşür. Yani özetlersek Türkiye'de belki üç büyük deprem üreten kaynak, kuşak belirleyebiliriz. Kuzey Anadolu fay kuşağı, Doğu Anadolu fay kuşağı ve Batı Anadolu Ege sistemi. Biz ona graben sistemi diyoruz. Doğu Batı yönlü ana grabenlerle kesildiği için. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bakın bu saydığımda bir iç Anadolu belirli ölçüde söz etmedim. İşte orası göreci olarak biraz sakin sayılabilir ama çok da sakin değil tabii. Dolayısıyla Türkiye'de üç ana deprem kuşağını, zonunu söylemek mümkündür.
Şimdi 1509 yılından itibaren kitabın ikinci bölümünde bazı depremleri sıralım sınıfında. En son depremi var. Burada bu depremleri buraya alırken büyüklüğü mü, esas yani 7'den büyük olması mı kriter olarak koydunuz?
Evet, yani orada büyük depremleri tabii yazdık. Yani Türkiye'de olan büyük depremler, o da 7 ve üzeri diye
Yani
algıladım.
büyük dememiz için 7 ve üzeri olması gerekiyor. Doğru mu?
Evet, 7 ve üzeri olan depremleri daha çok belirledim.
Şöyle bir şey gördüm kitapta. Ben de görünce fark ettim kendim de bilmediğini. Büyüklük ve şiddet iki farklı şeyler galiba değil mi? Hangisi nedir? Onu biraz açıklar mısınız? Büyüklük ne demek? Şiddet ne demek?
Evet. Şimdi bu tabii karıştırılıyor maalesef çoğu zaman. Şimdi depremin büyüklüğü deprem sırasında açığa çıkan enerjiyle ölçülür. Depremin şiddeti ise deprem olduğunda, yani sarsıntı başladığında yeryüzündeki yapıların veya insanların depremi ne kadar hissettiğinin bir ölçüsü olarak belirlenir. Dolayısıyla diyelim ki herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman, söz gelimi 7 büyüklüğünde bir deprem, o belirli büyüklükte bir enerji çıkarır. O enerji de belirli diyelim ton olarak patlayıcı, belirli tondaki patlayıcının açığa çıkarttığı enerji gibi ifade edebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam mesela 7 büyüklüğünde bir deprem yaklaşık 1 milyon 800 bin ton patlayıcıya eşdeğer bir enerjiyi ortaya çıkartır. Şimdi depremin büyüklüğü değişmez. Ama şiddet ise farklıdır. Söz gelimi depremin olduğu yere, yani o depremin odağına veya episantrına yakın iseniz depremi çok şiddetli hissedersiniz. Söz gelimi Marmara Denizi'nin içerisinde bir deprem olduğunda veya beklediğimiz Marmara depremi olduğunda, eğer siz Marmara'nın kıyılarına yakın yerlerde ikamet ediyorsanız, deprem sırasında oradaysanız depremi çok şiddetli hissedersiniz. Ama bu depremi diyelim ki Istırancalar'da Edirne tarafında veya Sarıyer tarafında görece daha az şiddette hissedersiniz. Daha az rahatsız olursunuz. Bu şiddettir. Yani depremi nasıl hissettiğinizin bir derecesidir. Bu değişir. Yani kimi yerde 9 şiddetinde hissedersiniz. Deprem hattından uzaklaştıkça 5 şiddetinde hissedersiniz. Daha da uzaktaysanız bu daha da düşer. Ama depremin büyüklüğü değişmez. Yani dolayısıyla çıkarttığı enerji aynıdır. Bunu böyle algılamak lazım.
O zaman mesela 1999 7.4 diyoruz ya, bu büyüklük anlamına mı geliyor?
7.3, 7.4 dediğiniz zaman büyüklükten bahsediyoruz tabii ki.
Şimdi konuşmamızda da biraz önce de söylediniz, kitapta da geçiyor. Beklenen Marmara depremi ifadesini kullanıyorsunuz. Neden bekleniyor Marmara depremi?
Şimdi Marmara'da neden deprem bekleniyor? Çünkü Marmara bir anlamda sismik bir boşluk. Ondan da şunu kastediyorum. Şimdi Marmara'nın batı kısmında yani Tekirdağ tarafında Kuzey Anadolu fayını önce söyleyelim. Bu fay biliyorsunuz Karlova, Bingöl Karlova'dan başlar Kuzey Anadolu fay kuşağı. Bu Erzincan üzerinden Adapazarı, Bolu Adapazarı üzerinden gelir ve İzmit'ten Körfez'e girer. Körfez'den denizin altından, Marmara'nın altından, hem Körfez'in içinden hem de Marmara Denizi'nin altından devam ederek Tekirdağ'da karaya çıkar ve oradan Yunanistan'a kadar Ege Denizi'ne gider. Şimdi bizim Marmara Denizi'nin içerisinde depremi özellikle bekliyoruz. Neden? Nedeni de şu, bu fay fayın batı kısmı yani Tekirdağ ile karada kalan kısım 1912 Şarköy depremi sırasında kırılmış vaziyette. Yani Marmara Denizi'nin batısında Kuzey Anadolu fayı büyük bir deprem üretmiş 1912'de. 1999'da da Körfez'in doğu ucu ve Adapazarı'nda deprem üretti. Ama ikisinin arasında 1766 yılından beri deprem yok. Bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu. Dolayısıyla bir doğrultu atımlı fayın yani bizim Kuzey Anadolu fayının hem doğusunda hem batısında iki büyük deprem olmuş ikisi arasında uzun süredir deprem olmamışsa normalde biz orada deprem bekleriz. Yani sismik boşluk dediğimiz, tabir ettiğimiz bu. Bu birinci nedenimiz. İkinci neden bu kısımda, bu sismik boşluk dediğimiz kısımdaki yani Marmara'nın altındaki fayın deprem üretme periyodu, tekerrür periyodu biz ona diyoruz. Dolmuş vaziyette. Aşağı yukarı bu fay, kuzey kol her 250 senede bir deprem üretiyor. En son deprem 1766 yılında olduğuna göre ona 250 sene eklerseniz işte bu zamanları bulursunuz yaklaşık 2016'lar falan. İkinci neden de bu. Yani sismik boşluk ve bu sismik boşlukta yer alan fay sistemi tekerrür periyodunu doldurmuş. Üçüncü bir neden de şimdi bir yerde deprem olduğu zaman enerji orada sıfırlanmaz. Orada biriken enerji depremde açığa çıkarken bir kısmı da transfer edilir. Biz ona stres transferi deriz. 99 depremi olduğu zaman enerjinin önemli bir kısmı bu sismik boşlukta yer alan faya yani Marmara'nın altındaki kabuğa, oradaki fay sistemine transfer edildi. Zaten burada yeterince enerji birikimi, gerilim vardı. Bir de bu 99 depremi büyük ölçüde enerjiyi oraya transfer edip kabukta gerilimi artırdı. O nedenle artık bu Marmara'nın altındaki kabuğun biz bu gerilmeye daha fazla dayanacağını düşünmüyoruz. Kırılmasını bekliyoruz. O nedenle Marmara'da deprem bekliyoruz. Nitekim 99 depremleri olduğu zaman ilk bağıranlar bizler olduk. Dedik ki Marmara'nın altı riskli hale geldi. 99 depremleri Marmara'nın altındaki kabuğu tetikledi. Ne kadar enerji transfer ettiğini de şöyle anlayabiliriz. Şimdi normalde Anadolu levhası yılda 2,5 santim batıya doğru hareket eder. 99 depremleri sırasında Kuzey Anadolu fayı o depremin olduğu bölgede yaklaşık 140-150 kilometrelik bir kırık meydana getirdi ve 5-5,5 metre bir atım meydana getirdi. 5,5 metre atım ne demek? Anadolu levhası 50-55 saniyede 5,5 metre batıya doğru yani Yunanistan'a doğru Marmara'ya doğru hareket etti. Halbuki bu levha yılda 2,5 santim hareket ediyordu. 55 saniyede 5,5 metre hareket etmesi demek yaklaşık 220-225 senede birikmesi gereken enerjiyi Marmara'nın altına yükledi demektir. İşte bütün bu nedenlerle biz Marmara'da deprem bekliyoruz. Bir neden daha var, o da şu: Kuzey Anadolu fayının şöyle bir alışkanlığı var. Yani öyle davranıyor. Her nerede bir deprem olursa onun batısı bir sonraki deprem için hedef haline geliyor. Bu hep böyle olmuş. Özellikle 19. asırdan başlamış. Neden? 1939'da deprem olmuş Erzincan. Ondan sonra batıya doğru depremler ola ola gelmiş. 1942, 1943, 1944, 1957, 1967, 1999. Dolayısıyla bu şeyde deprem olunca İzmit'te onun batısı Marmara bölgesi. Bir neden de yani bizim deprem beklememizin nedeni de işte fayın batıya doğru depremleri göç ettirmesi. Tabii bu karmaşık bilimsel konular. Bu insanlar burada sıkmak istemiyorum ama biz deprem bekliyoruz. Yani böyle belli bir düşüncenin ürünü olarak söylemiyoruz. Deprem olduktan sonra 1999-2014 senesine kadar benim özellikle Türkiye bu deprem araştırmalarının Marmara'da koordinatörlüğünü yaptığım dönemde iki tane yurt içi, altı tane de uluslararası gemilerle, uluslararası ekiplerle yani İngiliz, İtalyan, Amerikan ve Fransız ekiplerle, tabii teknik üniversitedeki Türk ekipleri, zaman zaman META'daki arkadaşlarımızla, deniz kuvvetleriyle biz denizde araştırmalar yaptık. Çok sayıda sismik çalışmalar yaptık, ölçüler aldık. Deniz tabanlarına sismometreler yerleştirdik, hassas aletler yerleştirdik ve bütün o çalışmaların sonucu bizi buraya getirdi. Gördük ki Marmara'nın altında büyük deprem üretecek canlı faylar var ve bunların iki tanesi de kilitli. Yani gerilmeye devam ediyor, deformasyona devam ediyor. Bütün bunlar bizim artık net olarak nerede, ne büyüklükte deprem olacağını belirli ölçüler içerisinde söylememize neden oluyor.
Aslında daha sonra soracaktım ama şimdi yeri gelmişken sorayım. Siz kitabın bir alt başlığında deniz altı istasyonunun neden önemli olduğunu anlatıyorsunuz. Neden önemli, bir de seyircilerimize anlatabilir misiniz? Bir denizaltı gözlem istasyonu kurulması.
Evet, şimdi bu denizaltı gözlem istasyonları, şimdi biz 99 yılından itibaren denizlerde, yani Marmara'da çalışmalar yaparken depremle ilgili Marmara'nın altındaki fay sistemleriyle 2004 yılında Uzak Doğu'da büyük bir deprem oldu, 7'nin üzerinde ve bir de tsunami ona eşlik etti. Hatırlayacaksanız 250 binden fazla insan öldü. Bunun üzerine Avrupa Birliği bu işten çok korktu. Yani 250 bin insanın ölmesi, böyle aniden öngörülemeyen bir afete dönüşmesi üzerine Avrupa Birliği de kendi denizlerinde bu tür olup bittilerle karşılaşmamak için deprem ile ilgili özellikle denizaltı gözlem istasyonları kurmaya karar verdiler. Ve gerçekten de Avrupa Birliği'nin denizel alanlarında bu çalışmalar hızla başladı. Biz zaten 99'da Marmara'da çalışıyorduk ve bu çalışmalarımızda da paranın hemen hemen tamamını Avrupa Birliği'nden projelerle alıyorduk. Dediğim gibi Fransız, İtalyan ve Türk işbirliğiyle zaman zaman Amerikalılar ve kısmen de Japonlar işin içine giriyordu. Tabii biz de istedik böyle denizaltı gözlem istasyonu kuralım. Denizaltı gözlem istasyonları bize depremin ayak seslerini duymamıza neden olacaktı. Yani belki de sonuç itibariyle gelmekte olan Marmara depremini önceden kestirmemize bile neden olabilirdi. Yani o tabii net değil ama bir araştırma istasyonu olacaktı deniz altında. Dolayısıyla da biz depremin nabzını tutacaktık. Yani elde edeceğimiz verilerle belki de diyorum depremin gelebileceğini, geldiğini, gelmekte olduğunu önceden bilebilecektik. Araştırmanın da amacı oydu zaten. Bu denizaltı gözlem istasyonları için de biz özellikle yine Avrupa Birliği'ndeki fonlardan yararlanarak Marmara'nın neresinde kaç tane kurulması gerektiğini ve nasıl bir gözlem istasyonu, hangi donanımları içermesi gerektiğini falan bütün bunların çalışmalarını yaptık, ettik ve döndük o zamanki Türk hükümetlerine. Çünkü 99 hemen 2004'ten falan itibaren başladığı zamanda yani ilgili siyasi sorumlulara bunun kurulması gerektiğini söyledik. Zaten o zamanki basın incelenirse görülecektir bizim demeçlerimiz. Her fırsatta bunu söyledik. Aşağı yukarı 10 milyon euroluk bir bütçe vardı o zaman. Ama tabii bu kaynağı bulamadığımız için kuramadık. Eğer kursaydık biz Marmara'nın altındaki fayın hareketlerini, o faydaki mikro depremleri, hangi fayın kilitlenmiş olduğunu, yani hareket etmediğini, stres biriktirdiğini, dolayısıyla tehlikeli hangisinin olacağını belirleyecektik. Oradan çıkan, deniz altından çıkan gazları ve suları inceleyerek onların fiziko-kimyasal özelliklerini belirleyecektik. Çünkü oradaki bazı su ve gazlar depremin olacağı derinliklerden geliyor. Böylelikle deprem sırasında bu akışkanlarda olabilecek fiziko-kimyasal değişimleri tespit ederek depremle ilgili bir takım yorumlarda bulunabilecektik. Denizaltı heyelanlarını tespit edebilecektik. Belki tsunami ile ilgili bir takım fikirler oluşturabilecektik. Yani Marmara'yı bir anlamda göz kulak olup sürekli olarak dinleyecektik ve tabii bunu da halkın emniyeti açısından bilgi üretimine dönüştürecektik. Bu sadece depremle de ilgili olmayacaktı. İklim değişiklikleriyle, balıkçılıkla, oşinografik çalışmalarla vesaire de yine bu deprem istasyonlarının, gözlem istasyonlarının yararı olacaktı. Bugün Avrupa Birliği'nin birçok yerinde bunlar var.
Ama biz de hala hayata geçemiyoruz. Yani gözüküyor. Yani şey misiniz?
Yani hiç ciddiye almadılar. Tabii kuramadık onu da.
Peki olası bir Marmara depreminin olası merkez üssünü tahmin edebiliyor musunuz Abdü?
Evet. Yani şöyle, şimdi Marmara'da iki fay var. İki fay kolu var. Kilitli. Yani Marmara'daki Kuzey Anadolu'nun kuzey kolunun parçalarından olan, kollarından olan iki tanesi kilitli. Bunlardan biri bizim Kumburgaz fay kolu dediğimiz Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar uzanan yaklaşık 75-80 kilometre uzunlukta olan kol birinci derecede deprem üreteceğini, ilk başta üretecek olan kolun bu olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu kol kırılırsa da minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini hesaplıyoruz. Diğeri ise adaların güneyindeki koldur. Bu da yani kuzey, batı, güney, doğu doğrultusunda uzanır. Hemen adaların güneyinde 65 kilometre uzunluğundadır yaklaşık. Bu da kırılırsa en fazla 7 mertebesinde. Yani genellikle 6'lar mertebesinde deprem üretir diye düşünüyoruz. Bütün araştırmalarımız da bunu gösteriyor. Bu kilitli dememin nedeni de burada hiç deprem olmuyor. Ve burası devamlı stresi biriktiriyor. O nedenle korktuğumuz, deprem üreteceğini düşündüğümüz yer buralar. Çünkü bu stres dediğim de benim aslında birim alana düşen kuvvettir. Birim alana düşen kuvvet, yük. Burada sürekli artıyor bu kuvvet. Niye artıyor? Anadolu levhası her sene 2,5 santime denk gelen bir kuvveti buraya yüklüyor. Bir de 1766'dan beri deprem olmamış. Dolayısıyla o zamandan bu zamana biriken kuvveti düşünerek söylüyorum. Tabii bu stresi bu kesimdeki Marmara'nın altında bulunan arz kabuğu ne kadar taşıyabilir? İşte soru o. Fazla taşıyamayacağını düşünüyoruz. Buradaki kayalar bu stresi artık yani taşıyamayacak duruma gelirse, dayanma güçlerini yitirirlerse kırılıp deprem üreteceklerdir. Bunun zamanı da zaten daha önce 2000 yılında Parson diye bir bilim adamı, Türk bilim adamlarıyla birlikte bir araştırma yaptılar. Onlar da hesap ettiler. Hem stres transferini hesaplarını yaparak hem tarihi depremlerden yararlanmak suretiyle bu çalışmayı yaptılar. Ve onlara göre yani Marmara'da 99'dan sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 30 yıl içerisinde, 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı %64'leri buluyor. 62-64 %64 olasılık. Dolayısıyla bu tabii büyük bir olasılık ve şimdi biz malum 20'ye geldik, 2020'ye. Yani bu olasılığın 60'ların üzerinde olduğu devredeyiz.
Şimdi yapılanlara, yapılmayanlara, yapılması gerekenlere gelirsek artık yavaş yavaş. Şimdi kitabınızın adı Türkiye'de deprem gittik olduğuna göre herhalde fazla bir şey yapılmamış şimdiye kadar diyebilir miyim?
Şimdi yani İstanbul için konuşursak tabii Türkiye için de konuşmak lazım ama yani eğer İstanbul'u konuşuyor isek 99'dan beri bizler sürekli yer bilimciler olarak yöneticileri uyarıyoruz. Yani büyük bir deprem ufukta gözüküyor. Gerekli önlemleri alın diye. Şimdi tabii bu önlemler hem yöneticiler tarafından alınması gereken önlemler var. Bir de halk tarafından alınması gereken önlemler var. Halk tarafından alınması gereken önlemler sınırlı. Yani halk nihayet depremden önce, deprem sırasında ve deprem sonrasında ne yapmaları gerektiğini öğrenecek. Eğer yani mümkünse yani evi deprem güvenli değilse evini kontrol ettirmek suretiyle evini güçlendirecek veya yıkıp yeniden yapacak. Ama dikkat ederseniz bunu yani halk ölçeğinde eviniz deprem güvenli mi değil mi değilse yıkın yapın demek yani çok doğru bir yaklaşım olmaz. Halkın ekonomik gücü göz önüne alınırsa. Dolayısıyla yaşamın da apartmanlar şeklinde olduğunu düşünürseniz yani hukuksal olarak da ekonomik olarak da çok problem var. Yani halktan deprem odaklı yerleşim alanlarını, evlerini dönüşüme tabi tutmalarını beklemek gerçekçi değildir. Bu ancak devletin teşvik ve desteğiyle olur. Yani eğer biz halktan eviniz deprem güvenli değilse kardeşim deprem güvenli hale getirini bekliyor isek o takdirde devletin de her isteyene, parası olmayana, ekonomik gücü olmayana, evini yıkıp yeniden yapamayacak insanlara da çok kolaylık gösterip bütçeden onlara yardım etmesi lazım veya teşvik etmesi lazım, kredi vermesi lazım, uzun süreli borç vermesi lazım. Şimdi tabii bu kolay değil veya hiç de olmadı. Yani şu ana kadar böyle bir şey ciddi bir şekilde olmadı. Dolayısıyla yani halk hazırlanmalıyı bir tarafa bırakalım. Yani halkın hazırlığı diyelim büyük ölçüde can kaybına engel olmaz. En önemli o halde depreme hazırlık devlet ve yönetim tarafından olmalı. Yönetim deyince de hem yerel yönetimler hem merkezi yönetimler olmalı. Yerel yönetimler işte belediye, valilik ve hükümet. Şimdi bunu genelde yönetim dersek İstanbul'u depreme hazırlayacak olan yönetimdir. İstanbul'u depreme nasıl hazırlayacağız denildiği zaman da bir sefer yani İstanbul'un altyapısından başlamak üzere yani yolları, köprüleri, viyadükleri, içme suyu şebekesi, atık su şebekesi, kanalizasyon şebekesi, işte doğal gaz şebekesi, barajlar vesaire bütün bunların gelecek olan depreme dayanıklı olup olmadığını önceden test edip bilip daha fleksibl yani deprem geldiğinde kırılmayacak, o depreme dayanacak niteliği şekle büründürmesi lazım. Bir altyapı. Altyapıdan sonra yapı stoku önemli olacaktır. Oturduğumuz yerler. Dolayısıyla İstanbul'daki tüm binaların belirli bir yöntemle elden geçirilip bu binaların deprem güvenliği olanlarının olmayanlarının bir envanterinin çıkartılması, en riskli olanlardan başlamak kaydıyla da bunları deprem güvenli hale getirmek lazım. Eğer deprem güvenli hale getirilmiyorsa bunların yıkılması, tahliye edilmesi, o alanların yeşil alanlara dönüştürülmesi lazım. Ve yeni yeni deprem güvenli binalar yapılıp halkın da oralara taşınması gerekir. Şimdi dolayısıyla bu büyük bir iştir. Yani yapı stokunun deprem güvenli hale getirilmesi. İşte bu hükümet, ilk kez bu hükümet zamanında kentsel dönüşüm adı altında bu yola girildi. Bu çok faydalı, çok doğru bir karardı. Ancak bu kentsel dönüşüm devlet eliyle, teşvikiyle, devletin gözetim ve denetiminden yapılmayıp müteahhitlik projesine dönüştürüldüğü için ve bu işin motor gücünü de müteahhitler oluşturduğu için maalesef amacına ulaşmadı. Kentsel dönüşüm projesi bir anlamda ransal dönüşüm projesi oldu ve amacına ulaşmadı. Ama doğru bir yoldu. Bunların yapılması lazım. Tabii bugün itibariyle ne yapılabilir bu yapı stokunun deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulması noktasında yine kısaca özetleyeyim. Bir sefer lüks bina yapımından vazgeçilecektir. Böyle kentsel dönüşüm adında rezidanslar falan yapılmayacaktır. Müteahhitin veya mal sahibinin ranta yönelik istekleri kabul edilmeyecektir. Ekonomik, ucuz, hızlı ama estetik İstanbul'un diyelim mimarisine, kültürüne, yapısına uygun bir planlama ile hızlı bir şekilde ama devletin desteğiyle, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarıyla, bu kaynakları da halka yani kredi şeklinde, borç şeklinde veya DASK üzerinden yani deprem sigortası üzerinden evlerini deprem güvenli hale getirmede de DASK'ın para vermesi sağlanarak ulusal finans kaynakları, bankaların da aynen bugün nasıl ki hani ev almaları için bankalar insanlara kredi yapılabilir. Dolayısıyla da bu kentsel dönüşümü bizim doğru rayına oturtup devam ettirmemiz lazım. Ondan sonra da İstanbul'daki çevre, deprem çünkü büyük bir çevre felaketi getiriyor. Çevreyi de deprem güvenli hale getirmek lazım. Deprem olduğu zaman açığa çıkacak molozları, havaya, suya, toprağa karışacak olan kimyasalları da göz önüne alarak bu molozları geri dönüşüme tabi tutmanın da yollarını bularak, şimdiden hesap yaparak deprem molozlarının bertaraf edilmesini, çevrenin kirletilmemesi, çevrenin korunması açısından da şimdiden hazırlıklar yapmak lazım. Bir de İstanbul depremi hazırlama, aynı zamanda ekonomisinin de deprem güvenli hale getirilmesi lazım. Yani depremde Marmara bölgesinin ekonomisi çökmemeli, sanayi durmamalı, iş gücü kaybı olmamalı. Bu da büyük bir felaket getirir. Yani düşünün ki yıllarca kendi belini doğrultamayacak şekilde buradaki sanayi ve teknoloji kuruluşlarımız depremde zarar görürlerse o deprem psikolojisi içerisinde bu ekonomik zarar bize depremin verdiği zararları kat kat artırır demektir. O nedenle yani İstanbul'da bu hazırlıklar yerel yönetim ve merkezi yönetim ile birlikte halkı da destekleyerek, teşvik ederek onlara ucuz, onları diyelim korkutmayacak şekilde finanse etmek suretiyle kendi evlerini ve bu dönüşümleri sağlamamız gerekir. Aynı model yurt içinde diğer yerler içinde olmalı. Tüm deprem kuşakları boyunca yani İstanbul'da yapılanlar bir örnek olmalı. Aynı şey diyelim ki Doğu Anadolu veya Kuzey Anadolu fay kuşağındaki diğer yerleşim alanları içinde bir model olmalı. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5 yıllık kalkınma planlarıyla bu kuşaklardaki bütün yerleşim alanlarını köy, kasaba, kent deprem güvenli hale getirmeli. Bunun için bütçe ayırmalı ve bunun için de yerel yönetimler ve oradaki üniversitelerle işbirliği halinde ve bir anlamda da seferberlik havasında sürekli bu işi yapmalıdır ki biz bu deprem korkusunu artık gündemimizden çıkartalım.
Evet hocam, süremizin sonuna geldik ama sizi bulmuşken son bir soru sorayım. Bundan geçmeyelim. Kanal İstanbul'u soracağım. Süremizi aştığınız için biraz kısa bir cevap rica edeceğim ama dediğim gibi bunu da sormadan geçmek istemiyorum. Deprem riskini arttırır mı Kanal İstanbul?
Depremin riskini artırır ama riski derken tabii bu riski de yanlış anlamamak lazım. Tehlike değil yani risk ayrı, tehlike ayrı. Yani kanal yapıldığı zaman İstanbul'da deprem olur veya deprem olma olasılığını artırır değil. Hiç öyle bir etkisi olmaz. Ama deprem olduğu zaman Kanal İstanbul bundan ciddi şekilde etkilenir. Dolayısıyla depremin riski artar. Depremin riskinin artması ne demektir? Eğer bir yerde nüfus yoğunluğunu, bina yoğunluğunu artırırsanız orada deprem olduğu zaman can ve mal kaybını da artırmış olursunuz. Dolayısıyla kanal bir bakımdan bu yönüyle riski artırır. Ayrıca kanalı yaptığınız zaman diyelim İstanbul'u adalara bir ölçüde bölmüş olursunuz. Adalara böldüğünüz zaman da depremde kurtarma işini ve afete müdahale işini geciktirmiş olursunuz. Dolayısıyla da riski artırmış olursunuz. Kanal İstanbul için ben bir yer bilimci olarak onu söyleyeyim çok kısa. Kanalın bulunduğu yer özellikle Çekmece, Küçükçekmece yöresi, Sazlıdere, Marmara arasındaki kesimi gerçekten çok tehlikeli ve uygun bir yer değil. Yani orada bir kanal inşa etmek aşırı pahalı ve çok ciddi yatırımı gerektirir. Çok dikkatli olmayı gerektirir. Çünkü burada zemin deprem bakımından çürük, depremin etkisini artırır. Burada heyelanlar olur. Burada aktif faylar vardır. Özellikle Marmara'nın kıta sahanlığı içerisinde beklediğimiz depremde bu kanalın bu kesiminin ciddi zarar almadan kurtulmasını ben pek mümkün görmüyorum. Dolayısıyla Kanal İstanbul oldukça tehlikeli bir projedir. Bana göre yapılmaması gerekir. Çünkü götürüsü getirisinden kat kat fazla olabilir diye endişe ediyorum.
Profesör Doktor Naci Görür, çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ederim. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.